Ayrım 32. Yağmurun 700'ü. Süheyla Acar. Sayfa 359. O sırada kadınların hep birlikte bahçeye çıktığını görünce bir an için sustular. Suskunluğu yine Güney bozdu. Sedef gel, daha iyi misin? Sedef gözleri kıpkırmızı bir halde gelip mermer masanın etrafındaki sandalyelerden birine oturdu. İyiyim, iyiyim. Güney de gelip Sedef'in karşısına oturdu. Sedef, biz bu konuyu kaç gündür aramızda konuşuyoruz ama sana açmaya fırsatımız olmadı. Yağmur'un bir dileği vardı biliyorsun, ya da vasiyet diyelim. Sedef dikkatle Güney'e bakmaya başladı. Güney kısa bir an bakışlarını Sinan'la Barış'ın üzerinde gezdirip söze devam etti. Yani hep ölürsem beni yakın, gömülmek istemem diyordu ya. Sedef olduğu yerde hafifçe doğruldu. Masanın diğer başından lale atıldı. Evet, çok sık söylerdi bunu ama... Güney Lale'nin sözünü kesip devam etti. Ama nasıl yapacağız diyeceksin. Biz de onu konuşuyorduk. Bu kez Nisan atıldı. Ne demek istiyorsunuz? Yani sahiden yakacak mıyız? Barış tereddütlü bir yüz ifadesiyle karısına döndü. Ama bu Yağmur'un isteğiydi Nisan. Nisan yüzünde büyük bir şaşkınlıkla ve tedirginliğini saklamadan yanıtladı kocasını. Ama ne bileyim, yani burası Türkiye. Bu kez Nisan'ı Sinan yanıtladı. Bu onun son isteği. Bizim için de ilk kez olmayacak. Sedef Sinan'a döndü. Ne demek istiyorsun? Yani bu memlekette yasak olan bir şeyi yapmak. İlk kez yapmayacağız bunu, onu söylüyorum. Lale oturduğu yerden gergin bir halde ayağa kalktı. Tamam da yollarda yürümeye benzemez bu iş. Sonuçta birini yakacağız. Ya yakalanırsak? Güney kendinden son derece emin bir yüzle ayağa kalktı. Lale ile karşı karşıya geldiler. Lale'ye belli belirsiz gülümseyip söze girdi. Yakalanmayacağız. Ben öyle uzun boylu yollarda falan yürümedim. O iş nasıl yapılırdı bilmiyorum. Ama bu işte yakalanmayacağımızı biliyorum. Bu memlekette herkesin dilediği gibi gömülmeye hakkı yok diye teslim mi olacağız yani? Ya da ölmeye başka memlekete mi gideceğiz? Ben de ölünce yakılmak isterdim abi. Geride kalanların sırf kurallara uymak adına beni gömmelerini de istemezdim. Biraz kafa patlatmalarını, bir yolunu bulmak için uğraşmalarını beklerdim dostlarımdan. Yağmur benim en yakınımdaki adamdı. Bir de vasiyeti vardı. Benim gönlümden geçen bu vasiyeti yerine getirmektir. Ama farkındayım. Son söz bana düşmez. Güney son sözlerini söylerken bakışlarını Sedef'e çevirdi. Sinan önce Güney'e sonra Sedef'e döndü. Doğru. Son söz hiçbirimize düşmez. Sen ne diyorsun Sedef? Sedef bakışlarını masaya dikip hiç kimseye bakmadan konuştu. Evet, öldükten sonra yakılmak isterdi. Yıllardır söylüyordu bunu. Ben tabii ki onun isteğini yerine getirmek isterdim. Lale araya girdi. Yakalanmayacağımızdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Güney? Bu işin bir cezası vardır herhalde, öyle değil mi Sedef? Ben şu anda ezbere bilmiyorum. Ceza kanununa bakmak lazım. Yani ölüye kötü muamele falan. Böyle bir cezası olabilir. Lale ısrarlıydı. Nasıl öğreniriz bunu? Burada kanun yok dedi Sedef. Ancak birine sorabilirim. O zaman da ne yapmak istediğimiz... anlaşılacak. Çok güvendiğin biri yok mu? Ayça mesela. Evet, Ayça'ya sorabiliriz. O da bilmez ama en azından kanuna bakar. Cep telefonum neredeydi benim? Diye ayağa kalktı Sedef. Nisan arkasından seslendi. Mutfakta, tezgahın üzerinde. Sedef içeri girmiş mutfağa doğru ilerlerken yukarıdan merdivenlerden inen bulutu görünce yüzüne kaygılı ama yumuşacık bir ifade oturdu. Kalktın mı oğlum? Dedi. Yatsaydın, dinlenseydin biraz daha. İyiyim anne deyip allak bullak bir yüzle bahçeye çıktı Bulut. Bahçedekiler kapıda Bulut'u görünce hep birlikte ona döndüler. Bulut bezgin, bıkkın bir ifadeyle olduğu yerde durup bakışlarını dikkatle ve tek tek onların üzerinde gezdirdi. Pencere açıktı, konuştuklarınızı duydum. Sinan babacan bir ifadeyle gülümseyerek yerinden kalkıp Bulut'un yanına gitti. Gel Bulut, biz de seninle konuşmak istiyorduk zaten. Yorgunsun diye ellemedik. Bulut dönüp buz gibi bir ifadeyle Sinan'a baktı. Ama herhalde bana sormadan yakmayacaktınız babamı. Sinan böyle durumlarda hep olduğu gibi yine sakindi. Hiç olur mu öyle şey? Hem bir karar almış değiliz zaten. Konuşuyoruz. Hadi gel oturalım. Sen otur abi, ben oturmayacağım dedi Bulut gergin bir halde. Sinan masaya doğru ilerlerken o bakışlarını yerden hiç kaldırmadan olduğu yerde kıpırtısız bekledi. Sonra başını kaldırıp küskün, kızgın bir halde onlara baktı. Kusura bakmayın ama size bir şey soracağım. Hayatınız boyunca hep aykırı olmak zorunda mısınız? Yeter ya, bıktık artık. Kısa bir süre buz gibi bir sessizlik çöktü bahçeye. Herkes birbirini kollayarak ama göz göze gelmekten de kaçınarak bekledi. Sonra Barış olduğu yerde hafifçe doğrulurken Bulut'u yanıtladı. Bulut, sen bizi yanlış anlamışsın oğlum. Bu babanın vasiyetiydi. Ölünce hep yakılmak isterdi. Senin yanında da defalarca söylemiştir bunu. Beni yakın, külümü de Marmara'ya atın derdi ya. Biz nasıl yapar da babanın vasiyetini yerine getiririz diye konuşuyoruz. Yoksa aykırı olmak için değil. Bulut sıkıntısını saklamadan derin bir nefes aldı, sonra konuştu. Her şey babamın gönlüne göre olacak değil ya. Bu ülkede bunun yasak olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Onu bize annen söyleyecek, dedi Güney. En azından dinen yasak değil mi bu iş, diye ısrar etti Bulut. Öyle olmasaydı bu memlekette de krematoryum olurdu. Mesele de bu ya oğlum, dedi Güney. Dünyanın bir sürü ülkesinde insanlar dini inançları gereği ya da sırf öyle istediklerinden yakılabiliyor. Burada böyle bir imkan yok. Din dersen ondan emin değilim Bulut. Yani belki de bazı Müslüman kültürlerde öldükten sonra yakılmak yasak değildir. Bir bilen var mı? Bu iş Afrika'daki Müslüman topluluklarda, Endonezya'da ya da ne bileyim Müslüman Hintliler arasında nasıl? Diğerlerinden ses çıkmayınca Güney devam etti. Ama dediğin doğru, bu ülkede yasak. Biz de buna bir çare bulmaya çalışıyoruz. Yasak delmek ya da aykırı olmak değil derdimiz. Sadece her şeye rağmen babanın son isteğini yerine getirmek. Sen de bunu istemez misin? Bulut öfkeli ve suskun bir halde bir süre daha olduğu yerde kaldı. Sonra ağır adımlarla gelip masanın yanında durdu. Bilmiyorum ya. Bu sırada kapıda Sedef göründü. Bulut dönüp annesine baktı. Sen ne diyorsun bu işe anne? Sedef derin bir sevgiyle Bulut'a bakarak geldi, oğlunun yanında durdu, elini uzatıp onun yüzünü okşadı. Beni yakın derdi hep. Saçlarımı saklayın ama beni yakın. Ben babanın son isteğini yerine getirmek isterdim Bulut. Biz sırf bu ülkede yaşadığımız için çok isteğimizden vazgeçtik oğlum. Sedef boğazına kadar yükselip orada düğümlenen bir hıçkırıkla sustu. Kısa bir an. Sonra kendini toparlayıp devam etti. Baban, bu ülkede babanın bütün düşleri kavruk kaldı, yarım kaldı. İsterdim ki hiç değilse şimdi bu düşünü gerçekleştireyim. Onu da yapabilir miyiz bilmiyorum. Nisan'ın da boğazı düğümlenmişti. Bakışlarını kaçırarak boğuk bir sesle sordu. Konuştun mu Ayça'yla? Ne diyor? Konuştum, dedi Sedef. Yavaşça önündeki sandalyeye otururken. Kanunda açıkça ölüyü yakmak diye bir madde yok. Ama demin dediğim gibi ölüye kötü muameleden söz ediyor. Onun da 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası varmış. Deme ya, dedi Barış telaşla. Güney tekrar araya girdi. Dostlar, size söyledim. Yakalanmamız için bir sebep yok. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer yakalanırsak suçu tek başıma ben üzerime alacağım. Saçmalama Güney, dedi Sinan. Olmaz öyle şey. Bal gibi olur abi, dedi Güney. Kendinden son derece emin bir halde. Hepinizin çoluğu çocuğu işi gücü var. Benim Sıtkım sıyrıldı zaten bu dizimizi işlerinden. Param da var çok şükür. Olmaz ya, yakalanırsak efeler gibi girer yatarım. Kafamı dinlerim biraz ya. Bulut biraz yumuşamış görünüyordu. Olmaz deme Güney abi. 2 ay sonra adli tıp raporu çıkacak. Herhangi bir şey bulurlarsa mezarı açmak isteyebilirler. O zaman da her şey ortaya çıkar. Bu kez Barış araya girdi. Ben o rüyayı görünce, yani baban gelip de cinayetti deyince sordum soruşturdum o işi. Adli tıp doktorlarıyla görüştüm. 2 ay sonra bize verecekleri raporda ölüm sebebi anlaşılamamıştırdan başka bir şey olmayacak. Çürümüş bir cesette bunu anlamaları mümkün değilmiş çünkü. Ancak toksikolojik araştırma yaparlarsa ve eğer bir şey varsa, yani zehirlenme falan gibi, onu bulabiliyorlar. O da 6 ay sürüyor. Hiçbirimiz böyle bir şey beklemediğimize göre, yani dönüp de mezarın açılmasını gerektirecek bir şey yok ortada. Güney'in anlattıklarıyla da birleştirince ben babanın kalp krizinden öldüğüne iyice inandım. Yani bu film işine çok sinirlenmiş belli. Ondan önce de adadaki yangın. Kalbinin sakat olduğunu aylar öncesinden biliyorduk zaten. Doktorlar da şifahi olarak bu ihtimal üzerinde duruyorlar. Bak Bulut, öldükten sonra başka bir hayat olduğuna inanmıyorum ben. Dolayısıyla ölü bedenimle ne yapılacağı da hiç umurumda değil. Ama madem ki o böyle istiyordu, babanın dileğini yerine getirmeliyiz diye düşünüyorum. Yine de son kararı vermek size düşer. Sana ve annene. Bulut durup bir an annesine baktı. Sonra başını önüne eğdi. Bahçe Bulut'un Barış'a vereceği yanıtı beklerken uzun bir sessizliğe gömüldü. Neden sonra Bulut başını kaldırmadan konuştu. İyi de bugün babamı yakarsak yarın ne gömeceğiz? Onu da düşündüm, dedi Güney. Ceset zaten çürümüş durumda. Lime lime dökülüyor. Kefenin içine koyacağız bir şeyler. Kimse o durumdaki bir cesedi açıp da yüzüne bakacak değil ya. Bulut bu kez annesine döndü. Nerede yapacağız bu işi? Bahçenin neresinde yani? Sedef bakışını Bulut'tan alıp arkasına döndü. Bahçenin arka tarafına doğru. Orada. Şeftali ağacının hemen yanı uygun gibi geliyor bana. Oraya bir çukur açmak lazım dedi Sinan. Barış'la Güney onu onaylayarak başlarını salladılar. İyi düşündüm bunu dedi Barış. Cenazeyi çukura koyar, üstünü yapraklarla kapatırız. Bir araba lastiği falan bulabilseydik iyi olurdu diye araya girdi Güney. Kokuyu kamufle ederdi biraz. Ortalıkta kimse yok ama. Lastik ya da plastik herhangi bir şey yani. Yoksa adada araba lastiği ne arasın? Aşağıya bodruma baksak dedi Lale, Sedef'e dönüp. Belki bir şey bulabiliriz. Hadi o zaman diye ayağa kalktı Barış. Bir an önce işe koyulalım. Ben çukuru kazarım. Ben de kazarım diye ayaklandı Sinan. Gidelim de herkes el atar işte. Diyerek Güney de onlara katıldı. Bu arada Bulut'un ayaklandığını görünce eliyle ona oturmasını işaret etti. Sen otur oğlum. Zaten ayakta duracak halin yok. Yo yo iyiyim ben dedi Bulut onların arkasından yürürken. Ben bir bodruma bakayım dedi Sedef de ayağa kalkınca. Nisan'la Lale onunla birlikte evden içeri girdiler. Güney ile Sinan çukuru kazarken Barış'la Bulut da ellerindeki tırmıklarla bahçenin her yanını örten yaprakları çukurun başına yığdılar. Bu arada kadınlar da bodrumdan lastik plastik nevi ne varsa toparlayıp getirdiler. Mobilya paketlenmesinde kullanılan çok kalın ve büyük naylon torbalar, kırık birleyen bir çift lastik bot. Hepsini şeftali ağacının yanına bıraktılar. İçerinin ışıkları sönünce erken inen akşamın karanlığı doldurdu bahçeyi. Karanlığın içinde herkes çukurun başında toplandı. Önce tabutu açtılar. Dört erkek dört ucumdan tutup beni dışarı çıkardı. Güney yerden göğe kadar haklıydı. Çürümüş bedenim artık lime lime olmuştu. Ellerinin tuttuğu her yerden parça parça dökülüyordum kefenin içine. Bir de tabut açılır açılmaz bahçeye yayılan o koku. Ama yiğidin hakkını vermek lazım. Bizimkiler umduğumdan çok daha dayanıklı çıktılar. Hiçbir şeye aldırmadan büyük bir gayretle tutup beni çukurun içine yerleştirdiler. Kadınlar da çukurun hemen başındaydı da bu manzara pek onlara göre değildi aslında. Kötüydü halleri. Sedef'in boğazı düğüm düğüm hıçkırık, yüzü gözü darmadağınık bir halde. Nisan'ın eli sımsıkı Sedef'in eline yapışmış. Lale ise başını hafifçe yana çevirmiş, kollarıyla kendini sarmış, olduğu yerde kas katı. Beni çukura bıraktıktan sonra diğerleri doğruldular. Bir tek Bulut yerde dizlerinin üzerinde kaldı. Bir an bile gözlerini ayırmadan dikkatle kefene sarılı cesedime bakıyordu. Bu arada Güney çukurun hemen yanına yığılmış yaprakların başına eğildi ve iki eliyle bir kucak dolusu yaprağı sürükleyip cesedimin üzerine attı. Sarı, turuncu, kahverengi, kırmızı yapraklar beyaz kefenin üzerine rengarenk konfetiler gibi döküldüler. Barış da eğilip bir avuç yaprak attı üzerime. Yapraklar yukarıdan aşağı yavaş yavaş süzülürken Sinan, şeftali ağacına dayalı duran tırmağa uzanmıştı. Bütün yaprakları bir, bilemedin iki hamlede çukura boşaltıp insana acı veren bu seremoniyi bir an önce bitirmek istiyordu anlaşılan. Ama Bulut onun tırmağa davrandığını görünce birden paniğe kapıldı. ''Bir dakika, durun!'' diye bağırdı. Sinan elinde tırmıkla kala kaldı. Barış zaten ayaktaydı. Güney de olduğu yerde doğruldu. Bulut hiç kimseye bakmadan konuştu. ''Hayır, ben böyle olmasını istemiyorum, hayır!'' Gerisini onlara söylemedi ama cümleler zihninden bir anda her yeri dolduran sel suları gibi büyük bir hızla gelip geçti. Diğerleri sadece onun olduğu yerde titrediğini gördüler. Böyle olmasını istemiyorum baba. Hayatım boyunca seni aradım ben. Seni bekledim. Hayatım boyunca seni özledim. Geceler boyu sorup durdum kendime. Benim babam şimdi nerede? Uzak ne demek? Neden başka babaların işi düşmez bu uzağa? Niye sadece benim babam uzakta? Hayır, böyle olmasını istemiyorum. Ölüm bir ayrılık değil ki bizim için. Belki de buluşma. Tepedeki Kızılçam'la yavrusunu yangına kurban verdim. Onlardan geriye kavruk bir dal olsun kalmadı elimde. Ama sen, seni kendi ellerimle bir yangının ortasına bırakamam. Benim yanacak başka yüreğim yok baba. Özlediğimde gelip seni bulabileceğim bir yerin olsun istiyorum. Yerini yurdunu bilmek istiyorum. Seni aramaktan, seni beklemekten, seni özlemekten bıktım, usandım artık. Sedef telaşla Bulut'un yanına çöktü, dudaklarını dişliyordu. Oğlum. Bulut başını kaldırıp annesine baktı. Boğuk hıçkırıkların arasından çıktı sesi. Bir hezeyan halindeydi. Başını durmaksızın iki yana sallayarak konuşuyordu. Anne, ben Ben babamın bir yeri olsun istiyorum. Daha fazla konuşamadı. Başını omuzlarının arasına gömüp büzülerek sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Sedef sımsıkı sarıldı oğluna. Bulut'un başını alıp göğsüne koydu. Tamam oğlum, tamam. Ağlama, üzülme sen. Ne olur artık üzülme. Başucumda dizlerinin üzerine çökmüş, ikisi de yüzlerini birbirinin bedenine gömmüş öylece duruyorlardı. Sinan elindeki tırmığı yeniden şeftali ağacına dayama bahanesiyle ve boğazında koca bir düğümle uzaklaştı oradan. Barış gözyaşlarını saklamak için başını çevirip bir iki adım geri attı. Güney de perişandı. İki elinin arasına aldığı başını şeftalinin yanındaki gül ibişime dayadı, öylece kaldı. Lale Nisan'ın koluna tutunmuş, var gücüyle sıkmakta olduğunu farkında bile değildi. Nisan diğer eliyle onu kendine çekip sarıldı. İki kadın ayaklarının dibindeki kuru yaprak öbeğine sessizce gözyaşlarını dökerken Sedef'le Bulut tek beden olmuş katıla katıla ağlıyorlardı. Benimse orada yattığım yerde onları izlemekten başka hiçbir şey gelmiyordu elimden. Bir kürek toprak atıldı üzerime. Sonra bir kürek daha, bir daha. Mezarın başında bizimkiler, Sedef'le Nisan'ın Ankara'dan o sabah gelen aileleri, kuzenler, kardeşler, bir de apartmandan bir iki yakın komşu. Aslında mezarlık bayağı kalabalıktı. Aile efradı, komşular, sinemacılar, doktorlar, eski solcular, hala solcu olanlar. Bizim adanın mezarlığı sıkış tepiştir biraz. İçeride değil duracak, neredeyse geçecek yer bile olmadığı için gelenlerin çoğu yolda bekleşiyorlardı. Uzaktan yakından birbirlerini keserek, kendi aralarında ayaküstü sohbet ederek, arada bir de ayıp olmasın diye içinde yağmur geçen cümleler kurarak. Ölüme yağmur yakışır, yağmura ölüm derdim ya hep. Yağmur yok ama hava kapalı. Güneş ışığı sabahtan beri yüzünü hiç göstermedi. Eh bu da bir şeydir. Söylemiştim, mezar yerlerine pırıl pırıl gün ışığını yakıştıramam. Az sonra bu sıkıcı mezarlık faslı da bitecek zaten. Böyleyse hesapta yoktu ama ne yapalım. Bulut istedi, böyle oldu. Olsun, madem ki oğlum öldükten sonra babasının yerini bilmek istiyor, onun bu sevgisini hak edecek hiçbir şey yapmadığımın, Bulut'a baba olamadığımın farkındayım. Nedenlerini sorgulamak için artık çok geç. Ama belki de babalık öyle herkesin kolay kolay altından kalkabileceği bir şey değildir. Hani kimi erkeğin eli alet edebata yatkın olur, kiminin olmaz ya. Belki de babalık doğuştan gelen bir yatkınlık meselesidir. Neyse, böyle bir günde derinine inilecek bir konu değil bu. Üzgünüm sadece. Gerçekten üzgünüm. Yazık ki başka bir şey gelmiyor elimden. Hayatım hiçbir zaman Bulut'un gönlüne göre olmadı. Şimdi beni birazcık olsun avutan, ölümümün oğlumun gönlüne göre olması. Bana gelince, evet, bir avuç kül olmak isterdim. Ama yakılmamış olsam da artık mutluyum. Dün akşamdan beri mutluyum. Akşam gözyaşları durulup da ortalık biraz sakinleştiğinde, dört adam beni yine dört ucumdan tutup binbir güçlükle tabutun içine koydular. Ama dedim ya, tutanın elinde kalıyordum artık. Lime lime olmuş durumdaydım. Bu işler pek de kolay olmadı bizimkiler için. Kanter içinde beni çukurdan almaya çalışırlarken birden kefenin ayak ucu da çözülmesin mi? Bir an için kendi aralarında küçük çaplı bir telaş yaşadılar tabii. Neyse, kadınlara pek bir şey belli etmeden çözüleni bağladılar. Beni de olduğum gibi tabutun içine koyup ağzını kapattılar. Olduğum gibi derken sol ayak baş parmağım hariç. Zaten kaç gündür koptu kopacak gibiydi. Bu hengamede ucu çözülen kefenin içinden kurtuldu. Oradan çukura yuvarlanıp kurumuş yaprakların arasına karıştı. Kimse bir şey fark etmedi. Nasıl mutlu oldum, keyfim nasıl yerine geldi anlatamam. Düşünsenize, şimdi ben Burgaz Adası'nın Müslüman mezarlığında, babamın vaktiyle annem ve kendisi için aldığı mezar yerinde, yüzümü kınalıya vermiş yatarken, aynı zamanda biraz da bizim arka bahçenin en kuytu köşesinde, gülü bişimle şeftalinin tam ortasındayım. Hayatım boyunca kurduğum en güzel düşlerin ve en keyifli anıların arasındayım. Hal böyle olunca yalnızca hayatın değil, ölümün içinde de kimi mucizeler olduğuna inanası geliyor insanın. Kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Bizimkiler kararlılar. Ne olursa olsun herkesi bertaraf edip 7 kişi bir süre daha adada kalacaklar. Sedef'in ve Nisan'ın aileleri hep birlikte. Nisan'ların evine gönderildi. Sedef'le Nisan yukarı çıkıp evi toparladıktan sonra şehirde onlara katılacaklarını söyleyerek pek kolay olmasa da sonunda ailelerini ikna ettiler. İşin en zor kısmı da ailelerdi zaten. Şimdi rahatlar. Yapılacak son bir iş daha var. Kararlaştırdıkları gibi dün geceyi bahçede anılarla yüklü bir akşam yemeğiyle bitirdiler. Nazım'dan en sevdiğim şiirleri okudular. Şarkılar söylediler. Sonra sırayla her biri elindeki bir mumu yakar gibi benimle ilgili bir anısını tutuşturdu karanlığın içinde. Her anıyla birinin yüzü aydınlandı. Onlar anlattıkça alev alev yandı gece. Öyle ki sonunda bahçenin o loş ışığında çınarın altındaki mermer masa ışıl ışıldı. Barış 1971 yazında bisikletlerinin selelerini ıhlamur kokusuyla ve ağustos böceklerinin sesleriyle doldurmuş Dayan çayırına geçen aklı bir karış havada çocukların pırpır atan yüreklerini bıraktı masaya. Sonra Sedef aldı sözü. 16 Mart 1978 akşamını sabaha bağlayan geceden, gözyaşlarına karışıp geceye dökülen serin su damlalarından, 25 yılda şekilden şekle giren ama hiç tükenmeyen aşkımızdan söz etti. Nisan darbe sonrasında Ankara-İstanbul treninin minnet yüklü yürek çarpıntılarından. Trenden söz açılmışken Sinan girdi araya. Göçmenlik yılları bitip de Viyana'dan döndüğünde Ankara'dan İstanbul'a gelirken Gebze'den trene atlayan Yağmur'un ince belli cam bardaktan taşan sıcacık hüznünü anlattı. Güney 94 krizine kurban verdiğimiz düşlerimizi tutuşturdu gecenin içinde. Lale Salıcak'taki evinden taşınacağı günün akşamına getirdi sözü. Umudun tükendiği yerde kulağını eğilip sen benim kardeşimsin diye fısıldadığım o geceyi bütün açık yürekliliğiyle anlattı. Bulut bir süre suskun kaldı. Neden sonra yavaş yavaş çıktı cümleler ağzından. Küçüktüm, hayal meyal hatırlıyorum. Babamın hapisten çıktıktan sonra İstanbul'da askerliğini yaptığı yıllar olmalı. Geceleri uyandığımda yataktan çıkar, doğruca gidip onun başına dikilirdim. Fısıltıyla baba diye seslenince uykusunun arasında hemen kollarını açardı. O kollarını kapatıp da beni sımsıkı sarınca bir yorgunluk çökerdi üstüme. Sıcacık, yumuşacık bir uykuya dalardım. Bulut'u dinlerken anladım ki oğlum 22 yıllık küskünlüğünü o sihirli ışıl ışıl gecenin içine bıraktı ve farkında bile olmadan hem kendisiyle hem de benimle barıştı. Olabilir, baba oğul bundan sonra da ara sıra kavga edebiliriz ama biliyorum ki küs değiliz artık. Bulut sözlerini bitirdiğinde az önce bedenimden koparak kuru yaprakların arasında yuvarlanıp giden ayak baş parmağımın boş kalan yerinde hafif ince bir sızı hissettim. İşte senin öykün bu dedim kendi kendime. Senin ve ait olduğun ülkenin öyküsü. Darbelerin, cezaevlerinin, göçmenliğin, krizlerin arasından geçerken un ufak olup ezilen hayatlarımızın öyküsü. Yıllardır döne dolana dillendirip de kimselere dinletemediğin. Bütün sözlerini horatça tüketen bu coğrafyada payımıza düşen bu işte. Değişime, yitip giden değerlere, düşlerimize ve dostluğa dair 3-5 kelime. Boş ver, üzülme. Bulut'un sesiyle içine girdiğim melankoliden çarçabuk sıyrıldım. Saçları. Babamın saçları burada mı anne? Yıllardır omuzlarıma dek uzattığım saçlarımı gerçekten çok severdim. Beni yakın ama saçlarımı saklayın demiştim onlara. Sağ olsun, Barış bunu da unutmadı. Cesedim henüz adli tıptayken doktorlarla konuşmuş, saçlarımı kestirip almış. Sonra da onları Sedef'e teslim etmiş. Evet, dedi Sedef, yanımda oğlum. Bulut diğerlerine çevirdi bakışlarını. Ben diyorum ki, madem ki babamız isteğini yerine getirmeyeceğiz, belki onu da bizi de memnun edecek başka bir şey yapabiliriz. Saçlarını mı yakalım, diye sordu Sinan, sesinde saklamak istemediği bir tereddütle. Saçlarının saklanmasını isterdi, biliyorum. Benim önerim şu, saçlarından bir tutam yakıp o külü denize atarsak belki son isteğini biraz olsun yerine getirmiş oluruz. Ne de olsa insanın saçları da bedeninin bir parçasıdır. Babamın yakılmasını ben istemedim ama içim rahat değil. Böyle yaparsak belki hepimiz biraz rahatlarız. Bu çok güzel bir fikir ya Bulut kardeş diyerek elinde rakı kadehiyle ayağa fırladı Güney. Böylece herkesin gönlü olur. Başta Yağmur'un tabii. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Sedef elini yanında oturan Bulut'un elinin üzerine koydu. Gerçekten çok güzel düşündün Bulut. Öyle yapalım. Masada herkesin yüzü gülüyordu artık. Yemek bitip de sofra kaldırıldıktan sonra büyükçe bir çanağın içine bir tutam saçımı koyup yaktılar. Geriye bir avuç kül kaldı. İşte şimdi o külü hep birlikte Marmara'ya savuracaklar. Aslında bunu dün gece yapacaklardı ama Yağmur'u beklediler. Yıllardır ölüme yağmur yakışır, Yağmur'a ölüm dediğimi bildikleri için bu töreni yağmursuz bir akşama sıkıştırmayı işlerine sindiremediler. Cennet koyundalar. Yani aynalı oyunda Nazım'ı bir balıkçı motoruyla getirip Sait Faik'le buluşturduğum yer. Adanın en sevdiğim köşesi. Kimileri Lodos'ta iyidir, Poyraz'da felaket der. Bakmayın siz onlara. Cennet koyu her rüzgarda başka güzeldir. Külümü Marmara'ya atın demiştim de Doğrusu burayı akıl edememiştim. Sedefli Güney'in aklına geldi, çok da iyi oldu. Ayrıntıları özenle düşünülmüş, bu mükemmel törenin içinde eksik olan tek şey yağmur. Hepsi bugün yağmurdan umutluydu ama olmadı. Bir türlü yağmur yağmadı. O yüzden şimdi biraz buruklar. Gözleri kara kara bulutlarla yüklü gökyüzünden son anda düşecek birkaç yağmur tanesini ararken, her birinin elinde adoştan kalma birer mendil var. Ölünceye dek her bayram inatla bu mendillerin arasına şekerle para koyup adanın bütün çocuklarına dağıtırdı. Kızlara dantelli mendiller, oğlanlara sade. Çocuklar da yıllarca ona mendil anne dediler. Öldüğünde adadaki evde bir çekmece dolusu mendil bıraktı. Sedef mendilleri saklamıştı. Akıl etti de bugün işe yaradılar. Adoş'un düşündüğü gibi kızlara dantelli, oğlanlara sade. Ama bu kez şeker yok işlerinde. Yağmurun külleri var. Havada lodos. Cennet koyunda mavi beyaz bir ışığın altında pırıl pırıl bir deniz çağırıyor beni. Su olacağım bundan böyle. Deniz olacağım, dalga olacağım, başka denizlere karışacağım. Bulut'un dediği gibi belki de bir gün yeniden yağmur olacağım. 7 kişi aynı anda açtılar mendilleri, 7 elden küllerim rüzgarla birlikte şöyle bir havalandı, sonra yavaş yavaş süzülerek gidip Marmara'nın suyuna karıştı. Ah, bir de yağmur olacaktı. Vapur hız kesip ağır ağır Bostancı iskelesine yanaştı, iskele atıldı, halatlar bağlandı. Onlar güvertedeydiler, hiç acele etmeden kalabalığın çekilmesini beklediler. Sonra vapurun içine girmeden birer birer yan merdivenden aşağı indiler. İskeleyi geçerken Bulut ayakta zorlukla duran annesini önüne almıştı. Barış uzanıp sımsıkı Nisan'ın elini tuttu. Sinan hemen gerisinde durarak ama hiç dokunmadan sadece bakışlarıyla Lale'yi kolladı. İskelenin önünde vapur düdüklerinin gırtlaklarını yırtarcasına bağıran balıkçıların tam tepesinde kanat çırpıp duran martıların, az önce çevredeki birkaç camiden ard arda okunmaya başlayan ve vapur düdüklerinin sesine karışan ezan seslerinin arasında ne yapacaklarını, nasıl ayrılacaklarını bilemeden birbirlerini beklediler. Kederlerini adet yerini bulsun diye söylenmiş kırık dökük son sözlerin ardına sakladılar bir kez daha. Sinan, nasıl gidiyorsun sen? Bırakalım seni. Güney'de araba var, o bırakacak beni. Sağ ol Barış. Lale, sen de bizimle geliyorsun değil mi? Ya ben yürüyeyim biraz. Yorulunca binerim bir şeye. Bulut, araba kullanacak halde değilsen beraber gidelim oğlum. Yok Barış abi, iyiyim ben. Sedef, bize geliyorsunuz. Herkes orada. Tamam Nisan, bir eve uğrayalım da. Az sonra ölüme arkalarını dönüp erken inen akşamın gölgelerine birer ikişer dağıldılar. Tam o sırada bir damla yağmur düştü Sedef'in saçlarına. Ama o bunu fark etmedi. O ilk yağmur tanesi aniden kendini hissettiren rüzgara karıştı. Telaşlı bir akşamın içinde yitip gitti. İkincisi gökyüzünden süzülüp gelen bir tüy hafifliğiyle hemen annesinin yanında duran Bulut'un alnına değdi. Bulut elini alnına götürüp yağmur tanesini aldı. Parmaklarının arasında tutarken hafifçe gülümsedi. Yağmur yağıyor. İki kelime koskoca masmavi bir cümle oldu. Çoktan kalabalığa karışmış 7 kişi arasında özel bir işaret gibi bir anda dağıldı. Yağmur yağıyor. Birbirlerinden habersiz hepsi aynı anda başlarını kaldırıp yüzlerini gökyüzüne verince bir avuç yağmur serpiştirdi üzerlerine. Sanki yukarıda muzır, şakacı biri varmış da ıslak ellerini onların üzerine silkelemiş gibi. Kimsenin ağzından tek bir söz çıkmadı. Kimse konuşmadı. Adımlarını yavaşlatıp hafif hafif çiseleyen yağmurun altında aiste aiste yürümeye başladılar. Şehrin akşam telaşını, trafiği, bütün sahil inleten martı seslerini, hatta kederlerini bile unutup yağmura karıştılar. Çok şükür antika bir aynada kilitli kalmayacak yüzüm. Kimsesiz yüzlere karışmayacağım biliyorum. Yüzümü 7 parçaya ayırdım. Orada onlara bıraktım, öyle gidiyorum. Onlar bundan böyle de Barış olarak, Lale olarak, Nisan olarak, Sedef, Sinan, Güney ve Bulut olarak sürdürecekler yaşamlarını. Ama hep biraz da yağmur olacaklar. Bir damla yağmur taşıyacaklar yüzlerinde. İstanbul'da yağmurun rengi mavi. Yağmur hep aynı yağmur belki ama içine aktığı mekanlara göre rengi, onu kucaklayan zemine göre de sesi değişiyor. Lale'ye kalsa bunu notalara dökerdi herhalde. Bir la sesi söz gelimi ya da mi. Piyanoda başka, gitarda başka, kemanda, celloda, flütte başka çıkar ya. İşte yağmur da öyledir. Toprakta başka, suda başka, asfaltta, betonda, çatıda, camda bambaşka sesler çıkararak yağar. Zaten heyecan verici olan da bu değil mi? Yağmur bütün mekanlardan hep aynı şekilde akıp gitseydi, hayatlarımız nasıl da renksiz ve sessiz olurdu kim bilir. İyi ki doğada, yaşamda öylesine tek düze değil. İyi ki her gün bambaşka bir gökyüzüne bakan gün doğumları ve gün batımları gibi, yağmur da içimizden her seferinde başka bir renkle, bambaşka notalarla akıp gidiyor. Hayatın envai çeşit rengini ve sesini de ardına katarak. Tabii ölümünde. Ölüm acısı da herkesin içinden başka türlü geçer. Şimdi yüzlerinde bir damla yağmur taşıyan bu 7 kişi de, yüreklerindeki acıyı öfkelerine, sevinçlerine, kırgınlıklarına, gözyaşlarına katıp bir süre daha taşıyacaklar. Kendi bildiklerince, o kadar. Zamanla hepsi sürüp giden yolculuğunun rüzgarına kapılacak yeniden. Bu ölümde ara sıra belki en çok yağmur yağdığında anımsanan hafif bir sızı olarak kalacak işlerinde. Bence yeter artık. Bırakalım şimdi ölümü falan bir yana. Kalabalığa karışıp şu anın keyfini çıkaralım. Dedim ya, her yağmur ayrı bir şarkıdır. Her yağmurun apayrı bir müziği vardır. O müzik her zaman yüzüne dönmez yüzünü. Bu şehirde bile bazen böyle kıpır kıpırdır. Ansızın keyifli bir telaşın içine çekip sürükler adamı. Hiç beklemediğin bir anda dansa kaldırılmış gibi önce ne yapacağını bilemeden kala kalırsın pistin ortasında. Sonra çaresiz kendini müziğin akışına bırakıp döner durursun olduğun yerde. Az önce yanaşan ve birazdan adalara doğru yola çıkacak olan vapurun güverte yolcuları birer ikişer içeri kaçışıyorlar. Akşam trafiğinin içinde ağır ağır ilerleyen araçların silecekleri çalışmaya başladı bile. Yüzünü denize vermiş, yapıların çatılarından, balkon kenarlarından, camlarından ince ince sular süzülüyor. Diğerleri biraz telaşlı ve şaşkın ama tedbiri elden bırakmayan başların üzerinde rengarenk şemsiyeler açıldı. İskelenin üzerinde dönüp duran martılar ıslak kanatlarını gelen gecenin üzerine silkiyor. Duymuyor musunuz? Müzik çoktan başladı. Tıngır mıngır bir yağmur geçiyor İstanbul'un ortasından. Kitabın sonu. 10 Mayıs 2016, sayfa 372.